Ayrım 3. Saçlarıma yağan can taneleri. Güzin Arar. Sayfa 26. Yine denersin. İçinde bulunduğum kareye bir an uzaktan bakıyorum. Gerçeküstü bir filmin setinde gibiyim. Ama bunu devam ettiremem. Acelem var. Yani kelimenin mutlak anlamıyla acelem var. Koltuğumun altı bir kuluçka. Sakin ama tempolu adımlarla taksi durağına doğru yürürken bedenimi mümkün olduğunca sarsmamak için tüm vücudumu kasmışım. Ellerim cebimde, sol kolum vücuduma yapışık. İlk yaz mevsiminde değiliz diye düşünüyorum. Yoksa kolumu ve altındakini nasıl saklayabilirdim? Taksiye binip yolu tarif ettikten sonra nefes alıyorum. Biraz evvelki kare tekrar gözümün önüne geliyor. Woody Allen iyi bir senaryo çıkarırdı bundan. Ya ben? Ben ne çıkarabileceğim bu kareden bakalım. Gülsem mi ağlasam mı halimi? Ya da ikisini aynı anda yapsam? Sol ayağın filmini anımsıyorum. Benim de sadece sol kolum var o an. Tüm bedenim sol kolumdu. Şefkatle taşıyorum ümitlerimi, hayat parçacıklarını. Ama zamanım çok kısıtlı. Dağılıyor tüm hayaller. Saatime bakıyorum tekrar. Yine denersin. Birinci de pes edilir mi? Bu incelikten uzak yorumların kafamın içinde kaçıncı kez yankılandığını bilmiyorum. Kolay mı o kadar diye haykırasım var. Kırgınım. Kime neye ayırt edemiyorum. Aslında çoktan herkesle bunun kavgasını yapıp bitirmişim içimde. Kapıdan ilk girişim ürkekti. Herhangi bir kapı değildi bu bana yönelen bakışları umursamayacağım. Gözlerime değen her göz içinde bulunduğum durumu tokat gibi bir kere daha yüzüme vuruyordu. Onlar da istemezlerdi bakmayı ama işte bakıyorlardı yine de. Çekingen deske yöneliyorum. Kaçıp gitme duygusuyla aklımın telkinleri çarpışıyor aralıksız. Sınırdayım. Doktorla görüşmek istemiştim. Kız umursamaz bir eda ve yüksek sesle tüp bebek için mi diye soruyor. Oldukça genç, kaygılanacak bir durumu yok. Bu kadar densizlik herhalde bu yüzden diye geçiriyorum içimden. Sus, biraz sessiz ol diye elimle ağzını kapatmak istiyorum ama sadece utançtan kıvranmakla kalıyorum ve dudaklarımdan belli belirsiz bir evet dökülüyor. Sonrasında da hiç azalmadı utanma ne bende ne de birlikte sıramı beklediğim her kadın ve erkeğin yüzünde. Çünkü ben de onların mahremine hiç ama hiç istemeden tanık oluyordum her seferinde. Bekleyen tüm kadın ve erkeklerin içinde fırtınalar koptuğunu görmek hiç zor değildi. Dilsiz bir hüzünle gölgelenmişti yüzleri. Bacaklarımı açıp kadınlığımı inciten o pozisyonda yatarken aklımdan hep aynı şey geçiyor. Neden ben de diğer milyonlarca kadın gibi doğanın getirdiği kolaylıklara sahip olamadım? Neden buradayım? Neden bu kadar kadın içinde ben böyle bir bedel ödüyorum? Buna benzer bir alay soru kurşun gibi göğsüme çöküyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de dakikalarla yaşamaya başlamıştım. Tam şu saatte yapılacak bilmem ne iğnesi. O iğnenin bilmem kaçıncı gününün bilmem kaçıncı saatinde başlayacak diğer iğne. Her yerim delik deşik ve mosmordu. Hayatımda her şey normalmiş gibi davranmam gereken işim ve iş arkadaşlarım da cabası. Tüm bunlara rağmen bir çift minik el ve minik ayağın hayaliyle utanmış, her yerim morarmış ve dakikalarla yarışmaktan yorgun bir vaziyette sürdürüyordum maratonu. Bedenim ve beynim o kadar bitkin ki sonuç önemini yitirmeye başladı. Artık önemli olan tek şey tüm bunların bir an önce bitmesi. Çekin ellerinizi vücudumdan, ruhumdan. Bir an unutuyorum tüm bunları kendi isteğimle kabul ettiğimi. Ama bitmez öyle hemen. Üzerimde çirkin bir ameliyat önlüğü, kafamda bir bone, 5 metrekarelik odada hızlı adımlarla sallana sallana volta atıyorum. Beklemekten sıkıldığımdan değil, kötü durumdayım. Beni biraz daha bekletirlerse çiş kulaklarımdan fışkıracak. Transfer işleminin başarılı olması için patlayana kadar su içmem gerekiyormuş. Dayanamayacağım sanırım. Çaresizlikle doktor odasına dalıyorum. Ne zaman alacaksınız beni ameliyathaneye? Çok kötü durumdayım. İdrarın birazını boşaltabilirsiniz ama sadece bir kısmını. Nasıl? Boşaltmaya bir başlarsam durdurabileceğimi mi düşünüyor? Bunu oturduğu yerden yüzüme dahi bakmadan söyleyen kadın doktor, acaba hayatında hiç denemiş midir çişinin yarısını yapıp diğer yarısını tutmayı? Ne diyorlardı buna, empati? Çaresizlik ve panikle odama geri dönüyorum. yeniden ötekiyim. İçimdeki tenha bir köşeden beni izliyorum. Sonra soruyorum ona ya da bana, ne yapıyorsun sen burada? Olanlara, mekana, kendime öyle yabancıyım. Metalik bir ses anlatıyor olasılıkları. %50 şans var. O ne demek? Neye göre? Neyin %50'si? Yoksa şunu mu demek istiyor? Ya hamile kalacaksın ya da kalmayacaksın. Ben mevcut teknik bilgimle bunu anlamıyorsam, yanımda sırasını bekleyen ve erkek doğursun diye kaynanasının köyünden zorla kliniğe getirdiği gencecik kadının bundan ne anlamış olabileceğini hayal etmeye çalışıyorum. Kadıncağızın mahzun gözlerindeki tedirginlik ve korku bütün bu anlaşılmayan sözlerin üstünde. Köyünden ilk defa ayrılıp da geldiği bu şehirde gördüğü ilk şeyin bu klinik ve acayip konuşan doktorlar olduğunu düşünmek kendi sıkıntımı bir an için unutturuyor. Metalik ses devam ediyor. Rakamlar, azalan olasılıklar, her aşamada verilen kayıplar vesaire vesaire vesaire. Sonunda bana kalan içinde yaşamın filizlenip filizlenmeyeceği şüpheli iki yumurtaydı. Bir de elime tutuşturdukları, biri 5, biri 6 hücreli iki tane fotoğraf. Çabalarının ve paramın boşa gitmediğinin kanıtı. İşte bunlar senin bebeklerin. İstediğim böyle bir kanıt değildi ki. Biraz daha insanca bir şey, içinde biraz daha duygu olan, beni bir fabrikada olduğum hissinden kurtaracak bir şey belki. Doğal olarak yaşandığında adına mucize denen ama buralarda seri üretime dönmüş bu hızlı akışta, mucizenin büyüsünden hiç olmazsa bir nebze istemem çok mu fazlaydı? Nihayet evimdeyim. Elimde iki tane siyah beyaz fotoğraf ama öyle romantik eski zaman fotoğraflarından değil. Nasıl bakacağımı bile tam anlayamadığım iki hücre resmi. O iki fotoğraf o an benim evrenimdi. Çocuklarım, geleceğim, ümitlerim, hayallerim. Normal yollarla gebe kalmış hiçbir kadının henüz hiçbir şeyden haberi olmayacağı bir evrede ben... O iki fotoğraf üzerine sevinçler, coşkular, tiratlar üretiyor, yeni bir yaşam inşa ediyordum. O an için yaptığım şeyin aslında ne kadar travmatik ve deli bir şey olduğunun farkında değildim. Sonucu beklediğim süre o kadar ama o kadar uzun ki, bu defa bedenim değil ruhum yorgun düşüyor. Testin yapılacağı gün yaklaştıkça kendimi daha çok dinlemeye başlıyorum ama iyi gidiyor her şey. Sorunsuz geçen her gün yeni bir güneşin doğuşu gibi. Ha gayret. Sona bir kala. Saat alarmı küfreder gibi çalıyor. Bu iş başladığından beri doğru düzgün uyuyamıyorum. Kalkmam ve hazırlanmam lazım. Kendime geldiğimde önümde kısacık ama koskoca bir gün olduğunu fark ediyorum. Teste bir gün kaldı. Biraz daha rahatım sanki. Sifonu çekmek için klozetin kapağını kapatırken beyaz seramiğin üzerindeki bir damla parlak kırmızı kan damlasını görüyorum. Kan gövdeyi götürüyor içimde ama sesim çıkmıyor. Dışarıda gözümün içine bakan bir baba aday adayı var. Bu fırtına boyunca bir tek o vardı zaten, olmayan bir bebekten ziyade sadece benimle ilgilenen. Yine de kendi ümitlerimin kırılması, sevdiğimin ümitlerini kırmaktan daha az acı verici. Nasıl haber vereceğim? Masumiyetin eli. Başında bir zonklamayla uyandı. Tam bir uyanıklık hali de sayılmazdı aslında. Bilinci de, bedeni de daha çok karabasandan kurtulmaya çalışan bir insanın o tüketen devinimi içindeydi. Gözlerini koyu ve kaba bir kumaş perdenin ardından odaya belli belirsiz sızan ışığa alıştırmaya çalışırken gördüğü kabusun onu ne kadar yorduğunu düşündü. Ense kökünden başlayıp yukarı doğru tırmanarak alnından fırlayacakmış hissi uyandıran bu ağrının nedeni de bu kabus olmalıydı. Uzunca bir süre yataktan kalkmamak için direndiyse de baş ağrısıyla yatmak eziyetten başka bir şey olmayacaktı. Yataktan doğrulurken bilinçsizce elini yüzüne götürdü, yüzü buruştu. Bir günde şu cildi dinlense ne olurdu sanki? Tıraş olma düşüncesi başındaki zonklamayı daha da arttırdı. Okulu bitirdikten sonra üniversite yaşamının insanın ağzında bıraktığı o ilk özgürlüklerin tadıyla rahatlığın sorumsuzluğa dönüştüğü hayat tarzını sürdürmesi çok da zor olmamıştı. Ona göre para kazanmak için mesleğin o pırıltılar saçan ünvanına hapsolmak saçmaydı. Profesyonel hayatının okuduklarının bir devamı olması konusunda ısrarcı olmaması ve babasının nüfuzu geçimini sağlayacak ve onu sıkmayacak bir iş bulmasına yetmişti. O mesleğiyle değil, yaşama bakışındaki umursamaz ve sivri tavırla diğerlerinden farklı olduğunu kanıtlayarak tutunmak istiyordu bulunduğu ortamda. Oysa sahip olduğu şey farklılık değil, yalnızca farklı olma kaygısıydı. Bu da onu çok sıradan biri yapıyordu. Aykırı bir sıradan. Üniversiteyi de hayatı boyunca çekindiği tek insan olan babasının hiçbir zaman sorgulayamadığı otoritesi yüzünden bitirmişti ama bunu böyle söylemek yerine bu toplum için bir diploma almam gerekiyordu, hepsi o kadar demek, hem babasına karşı duyduğu korkuyu gizlemeye yarıyor hem de asi karakterini yüceltiyordu. Gümüş tepside önüne sunulan bu çalışma hayatının gevşek mesai saatleri sayesinde yarasa gibi yaşamaktan da ödün vermemişti Fuat. Gece yarısının ötesine geçen saatlere dek uykusuz kalmaya değmeyecek kadar anlamsız işler yaratmakta ustaydı. Perdeleri sıkı sıkıya kapatma alışkanlığı yüzünden de çoğu zaman günün hangi saati olduğunu anlayamazdı uyandığında. Bu doğup büyüdüğü, önceki seneye kadar da annesiyle paylaştığı evde edindiği kötü bir alışkanlıktı. Babası ise evi ondan önce terk etmişti. Babasının bu kararını duyduğunda kendini terk edilmiş hissettiyse de tek kelime çıkmamıştı ağzından. Sıkı sıkıya kapatılmış perdelerle birlikte bazen de kapısını kilitlerdi. Erkekliğinin uyanmaya başladığı ilk yıllardan itibaren eve getirdiği kızlar, ki bunlara kız arkadaş demek iyi niyetli bir bakış gerektirirdi, annesinin sessiz, sessizliğin de ötesinde hastalıklı bir suskunlukla kabullenmesi ve sıcak bir yuva olmasa da Fuat'ın büyüdüğü evi neredeyse bir garsoniyer gibi kullanması doğal hale gelmişti. Annesi arada kendini kaybeder, yerinde ve zamanında dile getirilemediği için dışarıdan nedensizmiş gibi görünen bu ani öfke nöbetleriyle kilitli kapıyı yumruklardı. "Kalk artık, okula geç kaldın yine." Ümitsiz bir çabayla savrulan yumruklar Fuat'ın okulu uzatmasına engel olamamıştı ne yazık ki. Fakat bu durum aslında ne annesine ne de Fuat'ın umurundaydı. Okul annesi için bu evde böylesine bir hayatsızlığı ve sefil yaşantıyı sürdürmene tahammülüm kalmadı çığlığının çaresiz ve zavallı bir yankısıydı yalnızca. İyi okumuş, çok zeki bir anne geçirdiği rahatsızlık sonucu işinden olmuştu. Aklıyla da barış içinde olduğu söylenemezdi. Ne eğitimi ne de zekası hayatındaki erkeklerin onun düşkünlüğünü kullanmaya kalkmasına engel olabilmişti. Önce kocası, sonra oğlu onu itip kalkmaya başlamış, hastalığının bedenine ve zihnine yaptığı yıkımın çok daha büyüğünü iç dünyasında yaratmıştı. Geçen yıllarla birlikte üst düzey bürokrasinin yoğunluğunu ve ayrıcalıklarını gönül kaçamaklarıyla birleştirmiş, evi birçok seyahati arasında yalnızca bir uğrak yeri olarak kullanan bir baba, onaylamıyor görünse de babasının ayak izlerini süren, hatta gizliden gizliye onun babalığıyla olmasa da erkekliğiyle gurur duyan bir oğul, evin çoktan dağılmış düzeninin kanıksanmış kırık parçaları haline gelmişti. Babası haklıydı canım. Hasta bir kadının sürekli dırdırı da çekilir şey değildi doğrusu. Hem babası hala sağlıklı ve güçlü bir erkekti. Ne yapacaktı yani? Hasta bir kadının başında mı bekleyecekti? Babasının 25 yaşındaki sevgilisiyle çekilmiş resmini ilk kez gördüğünde durumu böyle açıklamaya çalışmıştı kendine. Kendince, kendi erkekliğince. Yine de inceden inceye annesi adına aldatılmışlığın sızısını duyumsamasına engel olamamıştı bu zoraki erkeklik. İlk kez o zaman fark etmişti içinde yaşadığı ortamın bir evlilik değil de bir oyun olduğunu. Sonraki günlerde ve yıllarda o da oyunun bir parçası oldu. Elbette ki babasının takımında. Neye ve kime karşı mücadele ettiğini bilmeksizin. Oyun devam ederken bazı zamanlar yanında uyandığı kızların çıplak göğüslerinde ağlamak istedi nedensiz. Ağladı da. Artık kapısını kilitlemesi gerekmiyordu Fuat'ın. Babasının 4 yıl önce yaptığı gibi o da annesini terk etmiş, aklı başında gibi görünse de buram buram serserilik kokan hayatına da çok daha rahat devam etme imkanı bulmuştu böylece. Ama işin tuhafı artık evine eski sıklıkla getirmez olmuştu o malum kızları. Nasıl yapacağını bilmese de karşı cinsle anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurmak istiyordu. Ancak bunun için önce geçmişin ve geleceğin sonsuzluğunda değişmeyen ve değişmeyecek olan gerçekleri kabul etmesi gerektiğinin henüz farkında değildi. Beyni uykunun esaretinden kurtulup maddenin gerçekliğine dahil olduğunda akşam iş çıkışı annesine gitmesi gerektiği balyoz gibi indi zihnine. Daha fazla erteleyemeyecekti bunu. Hayatını ve ruhunu keskin bir biçimde öncesi ve sonrasına ayıran o milattan beri türlü mazeretler uyduruyor, annesiyle konuşmaktan, en çok da gözleriyle karşılaşmaktan korkuyordu. Sabah onu yatağa zincirleyen iç sıkıntısının gerçek nedeni de buydu aslında. Gördüklerini ve duyduklarını içine sindirememiş, aklında ve ruhunda bir yerlere oturtamamıştı henüz. Geçmişindeki bölünmeyi tekrar bir araya getirilemeyecek kadar ufak parçalara dönüştüren nirengi noktasını o cumartesiyi anımsadı. Annesinin evinde kalan birkaç parça eşyasını da arabasına yüklemek üzere apartmanın merdivenine çıkmaya başlamıştı. Bir yandan da sonunda yalnızca kendine ait bir mekana taşınmakla ne kadar yerinde bir karar vermiş olduğunu düşünüyordu. Yılların alışkanlığıyla yanında taşımaktan vazgeçemediği kapı anahtarını kilide tereddütsüz soktu ve kapıyı açarak içeri girdi. Ev, eşya kalabalığı ve düzeniyle sanki içinde hala bir ailenin yaşadığını düşündürse de ortalıkta ne bir hareket ne de ses vardı. Yine komşuya gitmiş olmalı diye geçirdi aklından Fuat. Komşuları annelik sorumluluğunu annelik sorunu haline sokmuş sıradan ev kadınlarıydı ama kadıncağız hastalığının ve yalnızlığının aldatıcı çözümünü onlardan biri olamasa da bu sıradanlıkta bulmuştu. Fuat doğruca odasına daldı. Toplanmaya hazır hale getirilmiş eşyalarını çıplak zeminin üzerinde duran boş kutuya doldurmaya başladı. Tüm çocukluğu ve ilk gençliğiydi kutuya yerleştirdiği. Yılların tozu ellerine bulaşmıştı. Çıkmadan önce ellerini yıkamak üzere banyoya yöneldi. Uzun koridoru geçti, banyo kapısının kolunu kavramıştı ki bitişikteki kapalı kapının ardından gelen hırıltıyla irkildi. Annesinin odasıydı. Neredeyse bir refleks seriliğinde banyo kapısının kolunu bırakıp oda kapısının kolunu tuttu fakat aynı hızla annesinin uyuyor olabileceğini düşünerek durakladı ve sessiz olmaya çalışarak kolu bıraktı. İyice yaşlandı, artık uykuları bile gürültülü diye söylendi acımayla karışık. Fakat tam banyoya adım atacakken birincisinden daha güçlü bir sesle tekrar duraksadı, kulağını kapıya yaklaştırarak bir süre dinlemeye karar verdi. Kendine geldiğinde kapının önünde gerçekte ne kadar süre o şekilde çakılı kaldığını ayrımsayamayacaktı. Kulağına ilk çarpan cümle onu ve zamanı o cümleyle başlayıp devam eden çılgın bir diyaloğun sınırlarını hapsetmişti. Belki de çılgın olan diyalog değildi ama kesin olan Fuat'ın deliliğe çok yaklaşmış olmasıydı. Senin bu kadar arzulu bir kadın olabileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Her ne kadar sesteki o arsız rahatlık Fuat'a çok tanıdık gelmiş olsa da tanımadığı bir erkekti konuşan. Buna hiç şaşırmadım. Yalnızca gözlerinizle seven bir tür olduğunuzdan kadınlar için yarattığınız kalıpları çok iyi biliyorum dedi kendinden emin kadın sesi ve devam etti. Erkekliğinize biçtiğiniz kalıplar da hiç değişmiyor. Yine de ara sıra kendi kurduğunuz tuzaklara düştüğünüzü görmek eğlenceli. Fuat donmuştu. Kapalı bir kapının ardında bir erkekle bir kadının mahremiyetinin kaçak izleyicisi olarak bulmuştu kendini ansızın. Bir kadındı, annesi değil dinlemekte olduğu ve dizginlenemez bir merakla da sonuna dek dinlemek istediği. Az önce duyduğu da annesinin değil bir kadının inlemeleriydi. Sadece bir kadın. Bütün gövdesinin soğuduğunu ve titremeye başladığını hissetti. Kapıyı kırıp adamı yaka paça dışarı atabilir, annesine bir kadına söylenebilecek tüm aşağılık sözleri kusabilirdi. Yapamadı. Koca bir yumruğu midesinden boğazına dayandı. Bu hesaplaşma için önce kendisiyle hesaplaşması gerektiğini çabuk kavramıştı. Bir çeşit çözülmeydi yaşadığı. Çocukluğunda bu odaya paldır küldür az mı dalmıştı? Bir hamlede yatağa atlar zıplamaya başlardı. Bu çocuksu art niyetsiz baskınlarda iki insanı yan yana yatarken görmüştü hep. Yataklarını paylaşan iki insan. Yine de onları asla birbirini paylaşırken görmemiş, duyumsamamıştı. Ne bir dokunuş ne de bir öpüş. Ondan gizlemişler miydi yoksa gizlenecek hiçbir şey yok muydu aralarında? İki olasılıkta varlığını çoktan unuttuğu çocuk yüreğini sızlattı. Böylesine bir yaşanmamışlığı nasıl olup da atlamıştı bir türlü akla almıyordu. Kendisi hayatındaki o korkunç boşluğu odasına aldığı kızların bedenlerinde bir uçurumdan düşercesine yaşadığı anlık zevklerle doldurmaya çalışırken bitişik odadaki yabancılaşmayı görmezden gelmişti yıllar yılı. Ansızın Oidipus'un ondan habersiz genlerine serpiştirdiği tohumları duyumsadı en derinde. Annesinin kadınlığı duvara çarpmıştı. Ama anneler cinsiyetsiz olmaz mıydı? Anımsayamadığı bebekliğini düşledi anın sonsuzluğunda. O göğüslere masumiyetin küçük beyaz elleri değmişti bir kere. Onlara dokunmuş, onları kutsamıştı. Artık başka eller ve başka niyetler o göğüslere dokunamazdı ki. Okşadığı, öptüğü hiçbir göğsün annesininkiler kadar kendisine ait olamayacağını düşündü. Fakat pek çok şey için iş işten geçmiş, acı veren oyun nihayet bitmişti. Skorun ve kimin kazandığının ise artık hiçbir önemi yoktu. İkinci kez kavradığı kapı kolunu tekrar bıraktı, odasına sürüklendi. İçindeki keder dudaklarında sükunete dönüşmüştü. Tozlu eşyalarını doldurduğu kutusunu güçlü kollarıyla kaldırarak merdivenlere yöneldi. Al yazma. Kına gecesi nasıl gitti bakalım? Beni geleneksel bir akşamda hayal etmekte zorlandığını düşünerek sesindeki belli belirsiz alaya aldırmıyorum. Gelini ağlatacağız derken biz ağladık. Hiç hesapta yokken yaşadığım duygusal yoğunluk eve gelince yerini dalgaya bırakmıştı. Gelin gidişine ağlarken siz de kaldığınızı ağlıyordunuz herhalde. Komik olduğunu düşünerek sırıttığını görebiliyorum. En fazla ağlayanların çoktan gitmiş olanlar olduğunu söylesem inanır mıydı acaba? Neşeli hüznüm boğazımda düğümleniyor. 3 saat boyunca yaşadığım duygu yumağının böylesine klişe bir yoruma dönüştürülmesi canımı sıkıyor. Bir an sen ve senin gibilerin bu daracık yargıları yüzünden yaşanan yalnızlıklar sizi de içine alan kör bir ıssızlığa dönüşüyor. Tüm sevgileri ve sevgisizlikleri kadınların ya gidişine ya da kalışına bağlayan bu sığ zihniyeti topyekun reddediyorum demek geçiyor içimden. Fakat birden bu yargılı şaka karşısında kına gecesinde neden gelinin yerine ağladığımızı ya da bu nedenin bana ait kısmını anlatmak o kadar gereksiz görünüyor ki tüm bunların yerine işte bu sığlığınız yüzünden ağlarken bile sizden daha mutluyuz diyebiliyorum yalnızca. Beni tanıdığını düşündüğüm insanın hissettiklerimi anlayamamış olmasının getirdiği hiddet ve kırgınlık birbirine karışmış içimde ama ne bu ani öfkemi açıklayabiliyor ne de gerçekten kalışlarına ağladıklarını bildiğim diğerlerinin savunmasını yapabiliyorum. Hüznüm kaldıkları için mutsuzluğa yazgılı o kadınların hüznüyle çoğalıyor ama yine de en çok canımı sıkan, yanlış seçilmiş sözcüklerle bezenmiş tepkim karşısında beni de o kadınların içine dahil etmiş olması ihtimali. Öfkem kendime dönüyor bu defa. Yine anlatamadım ve anlaşılamadım. Bir kere olsun diğerinin ne düşündüğünü aldırmamayı başarsam belki de en doğru tepkiyi verebilirim. Kadın olmanın acısı ve çelişkileri gelinin başındaki al yazmada avucundaki kızıl ateşte yanarken etrafa saçılan kıvılcımların her biri üzerimize düştü. Kızı da kadınlığın yalazlarında yanacaktı, bunu biliyordu. Bu yangını gözyaşlarıyla söndürmeye çalışan annenin üzüntüsünde tüm tutarsızlığıyla onu göndermiş olmanın da mutluluğu gizliydi. Alev alevdi her yer. Hepimizin çileleri birleşmiş, ortada koskocaman kordan bir yumak olmuştu. O anda telefonda yaşadığım soyutlanmışlık duygusunu 2 saat önce tüm varlıklarıyla kına gecesine katılan o kadınlar arasında da yaşadığımı hatırlıyorum birden. İçinde bulunduğum ortama ait hissedememek kendimi ama yine de onlardan biri olabilmek için zavallı bir çabayla çırpınmak. O iğretiliğin içinde gülümsüyorum, el çırpıyorum. Uzaklardayım, kendimi seyrediyorum. Bir yandan da acımasızca dürtüklüyorum. Sen de katılsana dansa, müziğe. Neye bu uzaklık? Kendine mi yoksa diğerlerine mi? Ne olur sanki sıradan bir çarkın getirdiği o yüzeysel mutluluk içinde en azından bir süreliğine kırık bir dişli olmasan. Derken içli bir sesin eşlik ettiği türküler içimde bir yere dokunuyor, hücrelerimde kayıtlı toplumsal şifre çözülüyor. Çadırının önünde acılı uzun havası bozkırın deli rüzgarına karışmış kadının avucundaki nasırlar olmasa da yüreğindeki sızılar uzun bir yolculuktan sonra göz pınarlarımda. Ansızın yanımda oturan ve yeni tanıştığım kadının "Yavrum, bütün dualarım seninle olacak" diyen sesiyle irkildim. Hayda, nereden çıktı şimdi bu? Kadının acımaya yüz tutan şefkatiyle bana sarılışına sahte bir tebessümle teşekkür ederek çıktım salondan. Gecenin temizlenmiş havasını derin tek bir solukla içime çektim. Sarhoşluğu içimden atma, gerçeklere ayılma çabası. Parçası olduğum şehrin caddelerinde, binaların arasında yürüdüm. Yürüdükçe kendi yaşam biçimime, alışkanlığın güvenli sığınağına döndüm. Bana sarılan kadını o zaman daha iyi anladım. Belli ki bende fark ettiği durgunluğu evlilik yaşını geçirmiş bir kızın evde kalmışlığına bağlamıştı. Bu bakışıyla bendeki hüznü başka bir biçimde haklı çıkardığını o anda bilemezdi. Kadını böylesine dar kalıplar içine sokan bir zihniyetin içinde yaşamak zorunda kaldığım için hissettiğim kızgınlığı ama yine de bu naif ve kırılgan kadınları nasıl da sevdiğimi anlatamazdım. Yoksa bu ağdalı duygusallık bir kadını böyle düşünmeye iten ve damarlarına zorla şırıngalanan bir afyon muydu? Hızına yetişemediğim çelişik duyguların ablukası altında yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ne tuhaf, telefondaki yorumu bana sarılan kadının yorumuyla neredeyse aynıydı. Tesadüf mü? Hayır, değildi. Her ikisi de bu toplumun onlar için belirlediği kimlikler içinde bu anlayıştan zarar görmediği içindi. Daha da önemlisi, genç bir kadının yalnızlığı değil ama tekil yaşamı kendi iradesiyle seçmiş olması ihtimali karşısında her ikisinin de hayatlarında zafere ulaştığını düşünmesi imkansızlaşıyordu. Kendi sevgilimin evde kalmış olduğumu ima etmesi ayrıca düşündürücüydü ama kadının toplumsal varlığına ya da yokluğuna o kadar kaptırmıştım ki o gece yatarken işin bu tarafı henüz aklımda yoktu. Ertesi gün telefondaki kırgın sesim hiddetli bir tonla karşılık bulunca bu trajikomik soru da takılacaktı kafama. Beni kendine bir eş olarak mı görmüyordu? Yoksa onu bir eş olarak görmediğim sezgisi karşısında intikam almak için kışkırtıyor muydu? Neden bilmiyordum. Her iki soru da kafamı fazla meşgul etmemiş, trajikomiğin sadece komiği kalmıştı ve tam da bu yüzden ikisinin de cevabı aynı kapıya çıkıyordu. Bütün bunlardan yalnızca 3 gün sonra gelinin başındaki al yazma hafızamdaki tazeliğini korurken, elimde onun son hediyesi, aldan daha al, kordan daha kor bir yazmayı tutuyordum. Bensiz gittiği kısa tatilde köylü kadınların sergisinden almıştı. Yazmalardan biri kadınlığın mutlu beklentilerini müjdelerken, diğerinde ayrılığın şifresi saklıydı. Birden gerçeklerin, kendini tanımanın, üretmenin ve tüm hücrelerinle yaşama katılmanın hazzında aslında çok başka olduğunu, bu iki yazmanın da her an yer değiştirebileceğini fark ettim. Beklentiler yanılgının pişmanlığına, ayrılıklarda kararlılığın ve kadınlığın zaferine dönüşebilirdi. Afyonun etkisi çoktan geçmişti. Yaşamın görünürdeki gerçekleri değil, bendeki üz düşümleriydi önemsediğim. Başımı kaldırıp gücümü ve var olma heyecanımı hatırlatmak için o küçük şaşırtmacayı hazırlayan görünmez çakacıma içimden ılık ılık akan yaşama sevinciyle gülümsedim. 3. hayrımın sonu, sayfa 37.